Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün hem Türkiye'de yaşanan son kur olaylarından, hem enflasyondan, hem de bu yeni ortaya çıkan ve piyasaları ciddi şekilde sarsan yeni varyant olayından bahsedeceğiz. Bunun olası etkilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle size bu tablo üzerinden Türkiye'deki enflasyonun geçmişini bir hatırlatmak istiyorum. Bu tablo ta 1960'a kadar geri gidiyor. 60 darbesine kadar. O dönemlerde enflasyon %3-5 aralığında giderken 70'li yıllarda %10'ların üzerine çıkıyor ilk defa ve tabii o zaman terör olayları da var ve terör olayları zirve yaparken enflasyon da zirve yapıyor ve 80 darbesi geliyor. %95'e gelince enflasyon 80 darbesi yaşanıyor. Darbeden sonra enflasyon düşüyor. 1982'de Turgut Özal ve Türkiye şartlarında liberal diyebileceğimiz ekonomik anlayış ilk defa iktidara geliyor ve bu sefer 70'li yıllardan da daha yüksek bir enflasyonla Türkiye karşılaşıyor. 1989'da Özal Cumhurbaşkanı oluyor ve böylece başbakanlığı sona eriyor. Muhalefet o dönemde çok bastırıyor. İşte Özal'ın bu enflasyonist büyümeye dayanan politikasını çok eleştiriyor. Muhalefet biz gelince bu işleri düzeltiriz diyor ama hiç öyle olmuyor. Enflasyon 93-94'te bu sefer %105'e tırmanıyor. %105'e tırmandığı zaman 93'ün ortasında Tansu Çiller başbakanlığa geliyor. Kendisi gerçekten bir ekonomi profesörü ama gaflarıyla meşhur. Hatırlayanlar bilir. 5 Nisan kararlarını alıyor ve 94 krizi yaşanıyor. Bu kararlar evet enflasyonu düşürüyor bir miktar ama ekonomiyi soğutma, küçültme anlamında tedbirler olduğu için vatandaşın adeta, yani özellikle işçi kesiminin, ücretle çalışanların canına okunuyor. %70'e yakın bir dolar devalüasyonu gerçekleşiyor ve öncesinde dolarda pozisyon alanlar büyük rant elde ediyorlar. 90'lı yılların geri kalanı da terör olayları, iç asayiş olayları vesaire çok kötü geçiyor ve enflasyon düşmeye devam ediyor. Fakat düşe düşe ancak %60'lara, %50'lere, yani resmi enflasyon tabii bu, bunun belki de iki katını düşünmek lazım. Gerçek enflasyon olarak vatandaş yine perperişan. Ancak 2000-2001 krizinden sonra işte tedbirler alınmasıyla enflasyon bayağı tek haneli rakamlara AK Parti iktidarının başlamasından sonra iniyor. Bu dönemde tek haneli gidiyor enflasyon uzun bir süre. 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından yaşanan olaylarla birlikte ve tabii Amerika ile aramızın ciddi şekilde bozulmasının ardından üzerine kötü yönetimin devam etmesi, bir türlü bir politika tespit edilememesi, yani bir politikadan ötekine savrulma yaşanması. Yani önce elimizdeki döviz rezervlerini piyasaya satarak kuru tutmaya çalışma, Berat Albayrak dönemi. Daha sonra faiz yükselterek kuru tutmaya çalışma, Naci Ağbal dönemi. O da olmadı. Şimdi faizi düşürerek kuru düşünmeme ve ekonomiyi büyümeyi canlandırma, kredilerin akışını devam ettirme politikaları. Bunlar çok kısa sürede çok büyük radikal değişiklikler ve bu değişiklikler yapılırken de kamuoyuyla asla sağlıklı bir iletişim kurulmuyor. Yani Berat Albayrak istifa mı ediyor, görevden mi alınıyor belli olmuyor, günlerce açıklama yapılmıyor. Naci Ağbal her şey kur anlamında iyi giderken birdenbire görevden alınıyor gazete manşetiyle vesaire vesaire. Yani bunlar tamamen ekonomideki en önemli şeylerden biri olan güveni ortadan kaldıran unsurlar. Ve tabii şu anda işte bu tabloda %12 yıllık enflasyon, yani yıl gidiyor bu tablo. Tabii yıl içinde yıllık enflasyon değişimler gösteriyor. Şu anda 2020'de bitiyordu o tablo. Daha öncesinde %25'lere kadar tırmandığı dönemler oluyor yıl içinde. Fakat şu anda bizim dayandığımız yer %19-20 bandı. Fakat tabii ki bu resmi rakam ve bunu en az 2 ile çarptığımız zaman %40 civarında gerçekte vatandaşın sokakta hissettiği, yani esas bütçesinde yer oluşturan kalemlerin görüldüğü enflasyon %40'lardaydı. Dolar 8-9 iken şimdi son kur oynamalarıyla, son faiz indiriminden sonra şimdi 11-12 bandına geldiğimiz için, hatta 12-13 bandına geldiğimiz için artık %60 reel enflasyonları, hatta biraz daha bile fazlasını önümüzdeki zamlarla mecburen hissedeceğiz. Bundan sonra olaylar düzelse bile biz bu önce reel %60 enflasyonları göreceğiz. Yani 90'lı yıllara döner miyiz acaba diye bir korku var ya, çoktan aslında gerçek hayatta bu 12-13 kurlarla 90'lara ne yaptık? Dönmüş olduk. Tabii ben 2013 yılında yazdığım bu 2020 Büyük Kriz Müthiş Fırsat Yeni Ekonomi kitabıyla bütün dünyada aslında bunların olacağını ta 2013'te ne yapmıştım sizlere açıklamıştım. Ardından bunu biraz daha açıklamak amacıyla Büyük Finansal Tufanı 2014 yılında yayınlamıştım. Enflasyon bizde evet şimdi bu son kur olaylarıyla ve bu yönetimin politikadan politikaya geçmesiyle ciddi manada bir olay haline geldi ama 2020 krizinin ardından basılan inanılmaz yüksek para miktarıyla beraber küresel olarak da enflasyon bir sorun haline geldi. Bakın bu 2008 krizine merkez bankalarının verdiği yanıt, şu kırmızı çizgi Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı para miktarı, 2008'e kadar 200 yıllık Amerikan tarihinde 1 trilyon dolar para basılırken ne oldu? Birkaç sene içinde bunun 3 katı daha basıldı. 2020 krizi içinde birkaç ay içerisinde bunun 3 katı daha basıldı ve basılmaya da şu anda devam ediyor. Evet, Amerika bastığı para miktarını şimdi Kasım ayından itibaren 5 milyar dolar azaltacak ama bu kırmızı çizgi yukarı doğru gitmeye devam edecek. Bütün merkez bankaları, bakın Avrupa Amerika'yı da geçti, Çin basıyor, Japonya biraz duraklamış durumda. Bu tabloda olmayan biz dahil bütün merkez bankaları para basıyor. Tabii bu para basmanın da esprisi şu, ben bu kitapta ne diyordum? Bunun, bu gelecek olan büyük fırtınanın, tufanın sebebi, asıl sebebi bilgi ekonomisinin gelmesi ve eski tip seri üretime dayanan, parasal sermayeye dayanan sanayi ekonomisinin ölüyor olması. Yani üretim ekonomisinin. Şimdi baktığınızda Amerika'da mesela bugün Apple telefon, yazılım evet Amerika'da üretilebiliyor ama parçaları hepsi ne yapıyor? Çin'de, Tayvan'da, orada, burada üretilebiliyor ancak. Her şey için bu geçerli. Avrupa'da da Almanya dışında yine öyle. Uzak Asya'da Japonya ve Çin haricinde durum böyle. Bütün üretim ekonomisi emeğin çok ucuz olduğu yerlere kayarken bilgi ekonomisi bu büyük ekonomilerde bile eski ekonomiyi yavaş yavaş yok ediyor. Yani bunu şöyle düşünün, işte Uber'in taksileri yok etmesi ya da ATM'lerin ya da çeşitli akıllı sistemlerin banka şubelerini kapatması vesaire gibi. Bütün bu çöken, ekonominin çöken tarafını doldurmak için bu paralar basılıyor. Bir yandan para basılıyor, piyasaya sürülüyor nakit olarak ve bir yandan da üretim düşerken, yani maddi üretim düşüyor ve bu durumda da ister istemez enflasyon ortaya çıkıyor ve tabii ki Amerika'da şimdi enflasyon oranları %5-6'ya çıktı diye medya organları veriyor ama gerçek enflasyon 1980'de Amerika'da enflasyon hesaplama yöntemleri değiştirildi. Bu 1980 öncesi yöntemle hesaplansaydı şu anda Amerika'da enflasyon %14-15'ti. Yani bizim için de fazla, dünyanın hangi ülkesi olursa olsun fazla bir enflasyon oranı. Zaten bu özellikle Şükran gününde oradaki politikacılar da, başkan yardımcısı başta olmak üzere hepsi çıktı. Vatandaşın alım gücünün düştüğünü, maaşların enflasyon nedeniyle eridiğini kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. Ve işin daha da ilginci, enflasyon yanlışsa arkadaşlar büyüme de yanlış hesaplanır. Çünkü büyüme enflasyonla hesaplanan bir veridir. Ve 1980 öncesi yöntemle hesaplansaydı, bakın şu mavi çizgi, büyüme ne olurdu Amerika'da bile? Bakın 2000 krizinden sonra Amerika şu küçük dönem hariç, birkaç yıllık küçük dönem hariç hep eksideymiş. 2008 krizi, ondan sonra da bakın hep eksi küçülüyor yani. 2020 krizinde iyice dibe vurmuş zaten ve hala daha da resmi veriler biz krizi atlattık dese de şu kırmızı, bakın mavi, derin bir küçülme gösteriyor. Yani Amerikan ekonomisi bile, dünyanın amiral gemisi olarak kabul ettiği Amerikan ekonomisi bile çeşitli oyunlarla büyüyormuş gibi gösteriliyor ama bu eski tip sanayi hesaplamalarıdır zaten. Bunlar bilgi ekonomisi hesaplamaları değil. Yani eski tip sanayi ekonomisi büyümesine baktığımız zaman bu büyük ülkeler, Amerika, Japonya vesaire, Avrupa Birliği, bunlar aslında büyük oranda büyümede kayıp yaşıyorlar. Ancak işte Çin gibi ülkeler, ucuz iş gücü olan ve üretimde büyük hamleler yapabilen ülkeler reel anlamda, tabii ki onların açıkladıkları oranların da çok altında büyümeler yapabiliyorlar. Burada demek istediğim şey şu, yani günlük politika amacıyla efendim Amerika bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor edebiyatı yapmıyorum burada. Günlük politikayla işim yok arkadaşlar, ama stratejik uzun vadeli politikayla işimiz var burada. Burada olacak olan şey şu arkadaşlar, 2022 yılı her halükarda bizim için çok zor geçecek. Yani hükümetin en iyi planı bile olsa, ki birazdan anlatacağım onu, bu enflasyon çoktan reel olarak %60'ları bir kere 2022 içinde görecek. Ve Amerika doların basılma hızını düşürüyor. Bu da dolar endeksini yavaş yavaş yukarı itecek. Ve bu da bizim için sıkıntı olacak ve bütün dünya için sıkıntı olacak. Bütün bu tatava eğer 2022'nin ikinci yarısında ciddi bir duraklamaya neden olursa, hatta işte bu pandeminin tekrar bir şekilde ekonomileri kötü etkilemesi sonucu oradan da bir dünya ekonomileri gol yerse, 2022'nin ardından bu para basmaları bu sefer daha da hızlı bir şekilde yürüyecek. Yani 2023-2024 tarih çok da önemli değil aslında. Bilmeniz gereken şey şu, sanayi ekonomileri ölüyor. Yerine bilgi ekonomileri geldiği için bu para basma ister istemez daha da artacak. Bu bütün bu çizgiler, bu grafiği delip geçecek. Bu ne yapacak? Bizi bütün dünya olarak bir büyük enflasyona doğru sürükleyecek. Bundan kaçış yok arkadaşlar. Bu genel dünya para stratejisindeki son durum. Eğer siz bu dünya para stratejisindeki duruma uygun hareket etmezseniz, ufak tefek şeylerle uğraşırsanız, ormanın genelini değil böyle tek tek ağaçlarla falan bir şeyler yapmaya çalışırsanız burada başarılı olamazsınız arkadaşlar. Stratejinin ana kuralıdır bu. Şimdi gelelim, bizim yönetim bugün ne yapmaya çalışıyor? Neden böyle biz kurda oynamalar görüyoruz? Demin anlattığım gibi farklı farklı yöntemler denendi. En son olarak şimdi şunu deniyorlar. Biz faizi indirerek kuru yukarı atacağız. Türkiye'yi dolar olarak çok ucuz bir memleket haline getireceğiz. Böylece ne olacak? Yurt dışından herkes gelip Türkiye'den bir şeyler alacak, mal alacak. Gerek ihracatçılardan, gerek Türkiye'deki şirket, toprak, mal ne varsa. Yani görüyorsunuz Edirne'den sınır kapısından girenler bile kendi ülkelerindeki komik maaşlarıyla burada bir sürü alışveriş yapıp gidiyorlar. Tabii bu ne yapıyor? Türkiye'ye döviz bırakıyor. Bu durumda da cari açık kapanıyor, tersine fazla vermeye başlıyor. Eylül ayında beklentilerin de üstünde cari fazla verdi Türkiye. Ağustos ayında da bir miktar fazla vermişti. Bu Ekim, Kasım böyle devam edecek. Aralık, Ocak, Şubat bu politika bu şekilde devam ettiği için. Ve hükümetin amacı şu, cari fazla vermek, bir faiz indirimi daha en azından yapmak Aralık'ta ve bu kuru biraz daha da yukarı götürmek. Böyle 8-9 ay cari fazla vererek en az 10-15 milyar belki 20 milyar dolar Türkiye'ye para sokmak. Tabii turizm sezonu gelecek, öyle hesaplıyorlar ve pandeminin de bunu etkilemeyeceğini düşünüyorlardı bu son varyant haberine kadar. Oradan da bir 30 milyar dolar falan gelirse ondan sonra yılın yazın içerisinde dolar düşmeye başlar. Yılın geri kalanında da bayağı stabilize olur diye düşünüyorlar. Hatta bence artık şöyle bir belki de seçime yönelik de bir planları var. Bu doları serbest bırakalım. Bu gidebildiği kadar gitsin. Sonra da biz bu kadar parayı Türkiye'ye yığınca bu kadar doları yaklaşık 30-40 milyar doları bir anda, hatta 40-50 milyar doları, yani yurt dışından hiç yatırım gelmese bile cari fazla turizm falan, bu dolar böyle birdenbire hızla 9'a doğru tekrar düşerse o arada muhalefeti şaşırtırız ve bir baskın seçim yazın sonunda vesaire yaparak kazanma şansımızı arttırırız diye de bir planları da olabilir. Arkadaşlar Türkiye'de de, Amerika'da da, işte Avrupa'da da, işte İngiltere'de de tartışılıyor. Amerika'da da tartışılıyor. Faizi ne yapalım? Faizi 2022'de mi arttıralım, 2023'te mi arttıralım? Parayı ne kadar basalım? O kadar mı basalım, bu kadar mı basalım? İşte Türkiye'de aynı şeyleri tartışıyor. Diyorlar ki faizi yükselt, faizi düşürerek bir şey yapamazsın. Onlar diyor ki faizi düşüreceğim. Bunlar diyor ki faizi yükseltmen lazımdı, Türk lirasını koruman lazımdı. Faizi yükseltseydi de arkadaşlar şu olacaktı, krediler bu sefer daralacaktı. Yani bu 94 Tansu Çiller'in yaptığı gibi daraltıcı bir şey ekonomi ne olacaktı? Kriz, yani vatandaş orada da perişan olacaktı. Yani bazı firmalar batacaktı vesaire. Yani bu şunu demek istiyorum. Yurt dışında da Türkiye'de de tartışılan bu şeyler bir anlam ifade etmiyor. Dünya, bütün dünya, sadece Türkiye değil, işte İstanbul'un fethinde Türkler kapıya dayanmış, Bizanslılar meleklerin işte kanatları var mıydı yok muydu, cinsiyeti neydi falan diye tartışıyorlar gibi bir durumdalar şu anda bütün dünya. Türkiye gibi ülkeler cari açık sorunu olan ya da yönetim istikrarı sağlayamayan ülkeler daha çok şiddetli bir şekilde bunu hissediyorlar. Fakat diğer yerlerde de bu böyle. Peki ben niye diğer yerlerde de böyle olduğunu özellikle vurguluyorum? Çünkü bu hükümet gelir, başkası gelir veya Amerika'daki yönetimler değişir. Trump gider, Biden yönetimi gelir. Burada değişen bir şey yok arkadaşlar. Stratejik olarak bu bilgi ekonomisi, sanayi ekonomisini yiyip bitiriyor ve merkez bankaları mecburen eski sistem dahilinde para basmak zorundalar ve bu bizi çok yüksek bir enflasyona sürükleyecek. Bu stratejik bakış açısı. Stratejide savaşları kazanabilmek için tek tek muharebe kazanmaya bakılmaz. Çatışma kazanmaya bakılmaz. Stratejik planlama, stratejiye göre kendini konumlandırma önemlidir. Şimdi Türkiye'de yönetimler ne yapıyor ya da yurt dışında? Çeşitli faiz, para basma, şu bu önlemleriyle muharebe kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'deki mevcut yönetimin yapmaya çalıştığı gibi işte cari açığı şöyle yaparız, kurları böyle yaparız, bu muharebeyi kazanır mıyız acaba? Bununla oynuyorlar. Halbuki stratejiye yönelik bir hamle yapmaları gerekir. Yani genel strateji. Genel stratejide bu dolar ve türevleri mecburen değer kaybetmek zorunda arkadaşlar. Ve bu giderek de hızlanacak. Bütün dünyada hızlanacak. Bugün bile Amerika'da enflasyon %15'lere vardıysa siz düşünün 3-5 sene sonra bu hızla para basılmaya devam ettiği zaman neler olacak? Bugün Twitter CEO'sunun işte hiperenflasyon tweetleri atıyor olması, oraya kadar bu işin gelmesi ki biz gördük daha önceki bölümlerimizde, çok önemli ekonomistler, çok önemli fon yöneticileri, dünyanın en büyük fon yöneticisi Ray Dalio'da, hedge fon yöneticisi Ray Dalio'da, ya adam o milyarlarca doları yöneten bir adam, piyasa adamı, o bile hiperenflasyon tehlikesinden bahsetmeye başladı. Ve burada yapılması gereken ne? Birey, kurum ve devlet olarak bu eski parasal sistemin alternatifi olan varlıklara yönelmek. Altın, gümüş ve üretimi sınırlı olan başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ve altcoin'ler. Bu paraların üretimi sınırsız. Altın, gümüş ve Bitcoin'in ve diğer benzeri altcoin'lerin üretimleri sınırlı. Bakın ben 2018 yılı Ağustos ayında, 11 Ağustos 2018'de bir tweet atıyorum ve daha o zaman başlamamış işte kitabımda belirttiğim krize tedbir olarak o sırada fiyatları ucuzlamış olan altın, gümüş ve Bitcoin ve benzeri, yani çeşitli altcoin'lerden Türkiye'nin alması gerektiğini söylüyorum. Yani böyle muharebe kazanmaya çalışmayın, bütün savaşı kazanmaya çalışın diyorum. Yani bunu ne anlatmak istiyorum? Mesela tarihte bunun çok örneği vardır. İşte Hannibal, Kartaca Savaşı. Kartacalı Hannibal Roma ile savaşır. Bütün muharebeleri kazanır böyle. Tek tek çatışmalarda mahveder Roma ordusunu. 1'e 4 Roma ordusu daha üstünken bile onları yener ama bir türlü Roma'yı ele geçiremez. Çünkü ekonomik gücü buna yeterli değildir. Ya da Napolyon bütün tek tek savaşları kazanır. Avrupa'nın tamamını neredeyse ele geçirir ama ne yapamaz? Son savaşları kazanamaz ve sonunda yine İngiltere galip gelir. Çünkü bütün bu şahıslarda işte Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki ve 2. Dünya Savaşı'ndaki durumları, bütün bu savaşlarda muharebeleri kazanan, önce kazanan, böyle zaferden zafere koşar işte 1. Dünya Savaşı'nda Almanya, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya, zaferden zafere koşar. Herkes Almanya kazandı zanneder. Ama baştan stratejiyi doğru kurmadıkları için muharebe kazanmalarının bir anlamı olmaz. Karşılarına aldıkları güçler ekonomik olarak onlardan çok daha büyüktür ve o güçleri bunlara karşı kullanma imkanları vardır zaman içerisinde. Aynı şekilde Atatürk'ün stratejisi mesela, orada da hiç kimse Atatürk'ün ve onun arkadaşlarının milli mücadeleyi kazanabileceğini zannetmez ama Atatürk o sırada 1. Dünya Savaşı'nın bittiğini, İngiltere'nin, Fransa'nın savaş yüzünden perişan olduğunu, bunların Türkiye'ye yeniden asker gönderemeyeceğini, en fazla Yunanistan'ı üzerimize sürebileceklerini, Yunanistan'ın da yenilebileceğini baştan kurduğu için ve o arada komünist Rusya işte gelmiş, onlardan da destek alacağını kurduğu için ne yapar? Genel stratejide başarı kazanır. İşte Sakarya Muharebesi'nden önce biz muharebe kaybederiz aslında. Kütahya, Eskişehir muharebeleri kaybederiz. Problem değil. Stratejiyi doğru kurduğumuz için sonuçta savaşı biz kazanırız. Bu ekonomi savaşında da doğru strateji nedir? Kağıt ya da arkalarında hiçbir sınır olmayan varlıklardan altın, gümüş, bitcoin gibi sınırlı varlıklara geçmektir arkadaşlar. Bakın ben bu tweet'i attıktan sonra attığım tarihte eğer Türkiye rezervlerinden sadece 5 milyar dolarlık bir kısmı çeşitli 4-5 tane büyük kripto paraya çevirseydi bugün 3 yılda o yatırım 178 milyar dolar, 180 milyar dolar, 200 milyar dolar kadar bir paraya çıkmış olacaktı. Bu konuyu ayrıntılarıyla Türkiye Bitcoin ve Altcoin alsaydı ne olurdu isimli yazımda 19 Ekim'de işlemiştim. Bunu Twitter'da da paylaştım. Gerek bu başlıkla arayabilirsiniz, gerek Twitter hesabından bulabilirsiniz. Burada çok ayrıntılı bir şekilde veriyorum. Zaman almamak için burada tekrar etmeyeceğim. Türkiye o zaman daha 3 yıl önce bunu yapsaydı şu anda 200 milyar dolara yakın kasasında para olurdu ve hiçbir kur, dolar, enflasyon sorunu olmazdı. Faiz de kendiliğinden düşerdi arkadaşlar. İşte kuru arttıralım mı, düşürelim mi, faizi ne yapalım, bunlara hiç gerek yok. Yurt dışında da Türkiye'de de. Eğer hükümet bu çok olumlu senaryoyu kuruyor. Biz şöyle yaparız, böyle yaparız, baskın seçim yaparız. Doları çok yükselttikten sonra tekrar 9 bandına doğru düşürürsek burada da başarılı gözükürüz diye belki bir plan içerisinde. Fakat bu planın tutmaması için de önemli unsurlar var. Tutmayabileceğini gösteren. En önemlisi Amerika'nın bastığı para miktarını daraltıyor olması. Ve bu da doları kuvvetlendirebilecek bir durum 2022 içinde. Dediğim gibi 2022'den sonra tekrar büyük ihtimalle basmak zorunda kalacaklar. Birincisi bu, doların kuvvetlenecek olması. Bu planı sıkıntıya sokabilir. İkincisi dış politikadaki gelişmeler. Yani Akdeniz'de, Suriye'de, başka olaylarda işte Halkbank davasıdır, şudur budur. Amerika ile yine bizi karşı karşıya getirecek her türlü olay bu planın iptaline yol açabilir. Bir de şu var, o kadar çok bu politika ile oynandı ki piyasalarda güven kalmadı. Aslında 100 bas puan indirimin TL'yi getirebileceği yer 11 vesaireydi. Ama bir güven erozyonu olduğu için 12'ler, 13,5'lar falan görüldü. İşte bu da çok tehlikelidir, bıçak sırtı bir olaydır. Bu güven konusunu tekrar tesis etmek lazım. Yani sizin planınız cari açık üzerinden, turizm üzerinden şey yapmaksa ne kadar faiz indirimi daha yapacağınızı net konuşmanız lazım. Ondan sonra kurun nereye kadar izin verileceğini, nereden sonra müdahale edileceğini, en azından böyle bir yani iyi senaryo olarak anlattığım planınız varsa bunu da açıkça ekonomik aktörlere aktarmanız lazım. Aksi takdirde bu kopma gitme dediğimiz bir olay burada yaşanabilir. Yani kur inanılmaz seviyelere çıkabilir. Bu da hiç iyi olmaz. İnşallah bu durumla karşılaşmayız. Kurlarla oynamak, faizlerle oynamak Türkiye'de ne kadar kalıcı bir ihracata yönelik üretim ekonomisine geçmeyi sağlar? Bu da son derece büyük bir soru işareti. Hükümet böyle bir plan yapıyor ama bu tek başına doları ve enflasyonu düşürmek için yeterli olmayabilir. Büyük bir ihtimalle yargı reformunun yapılması lazım, demokrasi reformunun yapılması lazım, eğitim reformunun en önemlisi yapılması lazım. Bunlarda hala hiçbir sinyal ortada yok. Bunlarda tabii ki bu planın başarıya ulaşması için son derece önemli handikaplar. Hükümet böyle bir plan yapıyor. Seçmen de tabii ki kendi planını yapıyor, kendi durumuna bakıyor. Ben söylemiştim yani EYT'yi mesela en azından çözmezseniz İstanbul ve Ankara'dan en az birini kaybedersiniz demiştim. İkisini birden kaybettiler ve Türkiye'de sandık son sözü söyler arkadaşlar. Bu kadar basit. Planınızı uygularsınız, vatandaş beğenirse yerinizde kalırsınız, vatandaş beğenmezse başkaları gelir, başka planlar uygular. Gelelim piyasaları özellikle cuma günü sarsan varyant olayına. Pandemide yeni bir varyantla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. B11529 Güney Afrika'da tespit edildi. Ve bu varyant bu Güney Afrika'daki yayılma hızlarını gösteriyor varyantların. İşte beta, delta'ya göre çok çok daha hızlı bir şekilde yayıldığı gözüküyor. Ve biz ne diyorduk geçen programlarımızda? Piyasalara riskler var. Bu risklerin birincisi Evergrande'ydi ve Çin emlak sektörüydü. Bu risk gerçekleşti. İkincisi de hep söylüyordum, aşıları atlatabilecek bir varyant çıkması. İşte bu şu anda şüpheleniliyor. Kesin bir şey yok. Ama bu varyantın aşıları, mevcut aşıları etkisiz hale getirdiği, daha önce hastalık geçirmiş olmanızın veya iki doz aşı olmanızın anlamının kalmadığı bir duruma getirebileceği konusunda ciddi şüpheler var. Çünkü çok fazla mutasyon var üzerinde. Bu durumda da bütün dünya alarma geçmiş durumda. Güney Afrika ve çeşitli Afrika ülkelerine seyahat sınırlamaları getiriliyor. Türkiye de getirdi. İşte İngiltere, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Almanya. Burada yeni yeni kapanmaya varacak önlemler alınmaya başlandı. Peki bu varyant olayı korkulduğu gibi ise de, yani aşıları geçersiz hale getiriyorsa ne olabilir? En kötü senaryo ne olabilir? Bir kere pandeminin ilk başladığı dönemdeki gibi bir çöküşle, bakın burası S&P 500 endeksi 3400'lerden 2300'lere böyle 1000 puanlık çok ciddi bir çöküş ve o arada Bitcoin de çökmüştü, altın gümüş de düşmüştü hatırlarsınız. Bu kadar derin bir çöküş olmayabilir. Yani olmaması olasılığı daha fazla. Neden? Çünkü Amerika azaltmaya başlamış olsa da hala piyasaya para veriyor ve diğer merkez bankaları ciddi manada hala piyasaya para pompalıyorlar. Ve tabii en önemlisi de şu anda salgın hakkında bütün ülkeler, o zaman ne olacağı hiç belli değildi, şu anda çok deneyimliler. Ve BioNTech firması da daha önce açıklamıştı zaten bunu. Tekrar bu varyant üzerine açıkladı. Gerekirse 6 haftada yeni varyanta göre yeni aşı geliştirilebileceğini açıkladı. Ve yazının ayrıntılarında 100 gün içerisinde ilk teslimatların yapılabileceği söyleniyor. Yani yaklaşık 3 ay. Bu yeni varyant mevcut aşıları etkisiz bile kılıyorsa 3 ay içinde ilk yeni aşılar sevk edilebilir. Bu iki faktör olduğu için piyasalarda bu kadar derin bir çöküş beklememek daha büyük olasılık arkadaşlar. Tabii ki her şey olabilir dünyada ama bu verilerle bunu beklememek daha mantıklı olur. Evergrande için korktuğumuz olay da gerçekleşti. Yani Evergrande'in iflas ettiği en azından iddia edildi. Fakat ne oldu? Biz ne diyorduk? Evergrande için de evet, Evergrande büyük bir sorundur, iflas edebilir ama bir anda böyle kapısına kilit vurulup hemen bütün mal varlığının dağıtılacağı bir durum olmaz. Evergrande ve bütün Çin emlak sektörü, ki 60 trilyon dolarlık bir sektör, bu yavaş yavaş çökecektir ve 2022'nin geneli için bize bir problem oluşturacaktır. Çünkü Çin'in emlak sektörünün çökmesi, Çin ekonomisinin yavaşlaması demek, Çin para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ve doların daha da kuvvetlenmesi demektir arkadaşlar. 2022 içinde kuvvetli bir dolar beklemek gayet mantıklıdır bu durumda. Ve hükümetin de iyi senaryosunu bozabilecek bir başka faktör. Ama şu anda piyasalarda olanlar için, işte borsa, altın, gümüş ve tabii ki özellikle de kripto paralar çok hassaslar, çünkü çok dalgalılar. Burada bir işte Mart 2020 gibi bir durum bekliyor muyuz? Yani bir kriz durumu, bu kadar sert bir düşüş durumu bekliyor muyuz? Bu veriler çerçevesinde şu anda beklemiyoruz. Peki Bitcoin'de bu iki bölümdür işlediğimiz son büyük yükseliş ne olabilir? Burada bir nebze tabii ki bu ne zaman ortaya çıkabileceği, yani bunun ortaya çıkabileceğini bekliyorduk varyant diye, ama ne zaman ortaya çıkabileceğini tabii ki bilmemiz imkansızdı. Bu senaryo hala bozulmadı. Son büyük yükseliş, son fırsat ya da son dönemeç hala olabilir. Çünkü Bitcoin 49 binin altına kalıcı olarak inmedi. Yani böyle 47-48'lerde işte böyle günlerce kalmadı. O yüzden belki biraz gecikebilir ama o senaryoda hala gündemden kalkmış değil arkadaşlar. Hiçbir konuda panikle hareket etmeyin arkadaşlar. İşte dolar 13.5 oldu, alayım mı satayım mı? Ya o anlarda dolar alıp satmak büyük bir ihtimalle sizi zarara uğratır. Bu bütün piyasalar için geçerli. İşte hisse senedi, emlak, altın, gümüş, kripto paralar. Hiçbir zaman panikle hareket etmeyin. Olayların, fiyatların sakinleşmesini bekleyin. Ondan sonra tedbirler alın. Bu tarz tedbirler konusunda Twitter'da çok geniş bir paylaşım yaptım arkadaşlar. 9 Kasım 2021'de. Bunu okuyun lütfen. Özellikle kripto para piyasalarında olanlar veya yeni girmeyi düşünenler lütfen bu geniş paylaşımı okusunlar. Şimdi 12 Kasım'da arkadaşlar TRT1'de Bilal Eren'in programına konuk oldum. TRT Radyo 1'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sponsorluğunda yayınlanan bir programdı bu. Ve 17 Kasım'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kripto Paraların Geleceği ve Blockchain isimli bir oturumunda bir konuşma gerçekleştirdim. Bunları hep Twitter'dan paylaşıyorum bu arada. Twitter'da beni takip etmeniz o açıdan da önemli. 21 Kasım'da Sabancı Üniversitesi'nin Blockchain topluluğunda yine bir konuşma yaptım. Ve şimdi de pazar günü saat 14'te Bilkent Üniversitesi'nin düzenlediği Step Forward etkinliği çerçevesinde yine uygarlığın yeni aşaması blockchain başlığıyla bir konuşma yapacağım. Burada diğer önemli konuşmacılar da var. Bunların da konuşmalarını belki dinleme fırsatınız olabilir. Bu ilanda arkadaşlar bir bilet fiyatı belirtilmiş 35 TL olarak. Fakat bu bilet etkinliği dinlemek için değil, bütün bu konuşmacıları dinledikten sonra bir sertifika almaya yarıyor sadece bu bilet. Yani etkinliği bedava olarak da internet üzerinden, Zoom üzerinden büyük bir ihtimalle konuşmaları dinleyebiliyorsunuz. Bilet dediğim gibi sadece sertifika için. İlgilenirseniz arkadaşlar blockchain teknolojisiyle Bilkent Üniversitesi'nin düzenlediği bu etkinlikte de birlikte olabiliriz. Tabii ki ekonomi dünyada ve Türkiye'de çok zor bir sürece giriyor. Hükümetin belirlediği en iyi senaryoda olsa 2022 yine yüksek enflasyonlarla devam edecek. Belki hükümet baskın seçim planladığı için çok yüksek asgari ücretler belirleyecek. EYT'yi çözmeye kalkacak vesaire vesaire böyle daha da piyasaya daha da fazla piyasa para sürecek. Fakat bu büyük bir ihtimalle zorlukların olduğu bir yıl olacak ve 2022 ötesinde de yüksek enflasyon bizi bekliyor ve sizden ricam bu genel stratejiye göre portföylerinizi oluşturun, kendi geleceğinizi buna göre kurun. Muharebe kazanmaya değil, savaşı tamamını kazanmaya odaklanın. Ve tabii ki en önemlisi sağlık önlemlerine, tehlikenin yeniden artış göstereceğinin belli olduğu bu haftalarda, aylarda tekrar çok çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.